Ayrım 15.
Selanik, serbest ticaret bölgesi ve liman özelliklerine bağlı olarak kendine özgü bir sanayileşme içine girdi. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde şehirde 5000 ulaşım, 15.000 de sanayi işçisi vardı. Bu arada Selanik hinterlandında ortaya çıkan tefeci tüccar mekanizması ve 1858 arazi kanunnamesinin neden olduğu toprak kıtlığı kırsal alanda mülksüzleşmeye ve göçe yol açıyordu. Dünya ekonomisi içinde bir ara birim niteliği kazanan Selanik ve hinterlandı bu yeni konumuna uygun olarak ihtiyaç duyduğu eğitim patlamasına da yol verdi. Her etnik grup hızla okullaşmaya girişti. Bu harekette Yahudiler ve Rumlar başı çektiler. Bunu Bulgar okulları ve Mithat Paşa'nın girişimleriyle açılan modern Türk okulları izledi. Açılan okullar içinde öğretmen okulları önemli bir yer işgal ediyordu. Türk okullarının açılmasında da temel itici güç diğer milletlerin okullarıyla yarışabilmekti. İstanbul'a modern eğitimi taşıyanlar Selanik'teki bu okullarda yetişen öğretmenler olmuşlardır. Açılan idadi ve teknik okullara 1890'larda Manastır'da bir askeri idadi ve harbiye mektebi eklendi. Ayrıca Selanik'te 1907'de bir hukuk mektebi ve bir polis mektebi kuruldu. Bu çabalar sonucunda 1909 yılında sadece Selanik vilayetinde okul sayısı 1901'i bulmuştu. Bunların 13'ü idadi, 63'ü rüştiye, geri kalanı iptidaiydi. İdadilerin 4'ü Osmanlılara, 4'ü Rum cemaatine, 2'si Bulgarlara ve birer tanesi de Fransız, İtalyan ve Sırp cemaatlerine aitti. Bunların yanı sıra bir ziraat okulu, bir Harir Darut Talami dokumacılık okulu, biri Osmanlılara ve biri Yahudilere ait 2 sanat okulu bulunmaktaydı. Buna karşılık Selanik'te medrese sayısı sadece 62 idi. Buralarda okuyan öğrenci sayısı 815 iken modern okullarda toplam 99.691 kişi öğrenim görmekteydi. Selanik'te hızlı kapitalistleşme ve buna bağlı olarak nüfus artışı ile yoğun siyasal rekabet kısa süre içinde modern eğitim kurumlarının bir üstünlüğüne yol açmış bulunmaktaydı. Bu durum Selanik'i yeni fikirlerin yayıldığı, çıkarların çatıştığı, ihtilal komitelerinin kurulduğu ve yenileşmeci, modernleşmeci hareketlerin kök saldığı bir odak haline getirmiştir. Selanik'in Makedonya'nın merkezi olması, Batı devletlerinin çıkarlarını kollamak konusunda burayı kilit noktası saymalarının yanı sıra Balkanlardaki ulusal hareketlerin Bulgar, Makedon, Sırp, Yunan ilgi odağı olmasına da sebep teşkil ediyordu. Makedonya'daki ulusal çatışma bu hareketlerin ilhakçı doğasına karşı Türklerde ve Arnavutlarda korunma temeline dayalı bir etnik bilincin gelişmesini de sağladı. Selanik'in bu durumu milliyetçiliğin oluşumu konusunda genlerin kuramına örnek teşkil etmektedir. Özellikle Türklerde bu savunma milliyetçiliğinin ilk izleri Batı'dan gelen Jön Türk kaynaklı istibdata karşı özgürlük fikriyle birleşince Selanik, Türk siyasal ve düşünce hayatının siyasal başkaldırı hareketinin merkezi haline gelmiştir. Makedonya'da gelişen milliyetçi hareketlerin hemen hepsi bölgeyi kısmen veya tamamen bir başka ülkeye bağlamak amacına yönelikti. Makedonya'da cereyan eden böyle bir rekabetin bu hareketlerden herhangi birinin lehine sonuçlanmasıyla kaybedecek olanlar sadece bu milliyetçi çatışmaya taraf olanlar olmayacak, özellikle Yahudiler bundan büyük zarar göreceklerdi. 19. yüzyılda tekrar yükselmeye başladığını gördüğümüz Yahudiler, Selanik ekonomisindeki konumlarına, çok yönlü dış ilişkilerine rağmen kendi başlarına bir siyasi hareket yürütecek nesnel koşullara sahip değillerdir. Yalnız Selanik'te toplanmış bir nüfusa sahiptiler ve Makedonya'nın kırsal alanında hiçbir etkinlikleri yoktur. Yeni bağımsızlıklarını elde eden Balkan ülkelerinde bu ülkenin burjuvazisi yükselirken Yahudiler hep kaybetmiştir. Bu koşullar Yahudi grubu için en iyi seçeneği Makedonya'nın Osmanlı yönetiminde kalması yapıyordu. Nitekim birer birer bağımsızlıklarını kazanan Balkan ülkelerindeki Yahudi azınlıklar bu ülkelerin belirgin bir asimilasyon politikasına maruz kaldılar. Bu Yahudi desteğinin yanı sıra bizzat Makedonya sorununun sıcak yüzüyle temas eden Osmanlı subayları ve Selanik'te olgunlaşan modern eğitimle yetişmiş Türk bürokrasisi sadece uluslararası diplomasi yoluyla yaşatılabilen toprak egemenliğini daha sağlam temellere dayanarak korumak ve özgür düşüncenin yayılıp iktidar olmasına başlıca engel saydıkları istibdatı ortadan kaldırmak konusunda ortak bir tavıra yöneldiler. Bu arada kendilerine karşı Yunan desteğini aramış olan 2. Abdülhamit'e muhalefet etmek hususunda Makedonya çeteleri bu yönelime katılmakta gecikmediler. Bu faktörlerin sonucunda ortaya İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 1908 Anayasa Devrimi çıkmıştır. Bu bakımdan Selanik, Balkan milliyetçi hareketlerini olduğu kadar onlara tepki olarak gelişen spontan bir milliyetçiliğin bu örgütlenme içinde uç vermesine, dahası kültür milliyetçiliğinin modern milliyetçilikle tam olarak çakışmamakla birlikte Osmanlı versiyonunu temsil eden genç kalemler hareketine beşiklik etmiş bir şehirdir. Bu veriler ışığında Selanik için Arap Ulusal Hareketi'nin ilk üssü olmuş Suriye kentlerinin Beyrut, Şam ve Halep Makedonya'daki benzeridir diyebiliriz. 5.4. Devletin dağılması karşısında Osmanlı aydınının tepkisi. Devletin 17. yüzyıldan itibaren toprak kaybetmesi ve 19. yüzyıla gelindiğinde sınırların artık Tuna Nehri'ne gerilemiş olması Osmanlı aydınına bu gerilemenin nedenlerini ve bu gerilemeyi engellemenin yollarını arattı. Daha önce değindiğimiz gibi 19. yüzyılın başında aydınla bürokrat arasında bir fark yoktu. Devleti kurtarmak üzere yenileşmenin gerekliliğine inanan ve bu programı yürürlüğe koyan bürokratlarla aydınlar aynı insanlardı. Bu insanlar modernleşmeyi batıya hayran olduklarından değil, zorunluluk hissettikleri için tercih etmişlerdi. Kendileri devlet olan bu aydın bürokrat modernleşmeciler, ünlü sadrazamları, nazırları ile 19. yüzyılın ilk yarısına damgalarını vurdular. Ancak yüzyılın ikinci 50 yılı farklı bir aydın tipini karşımıza çıkarıyor. Bu aydınlar Tanzimat dönemi reformlarının yetiştirdiği kişiler olmakla birlikte devlet değillerdir. Onlar devlet aygıtının dışında olmaya özen gösteren, keza nesnel temelleri itibariyle de bürokratik egemenlik içinde yer almayan, fakat varlıklıların idamesini devletin varlığında gören ve hedefleri devleti kurtarmak olan kişilerdir. Türk aydınının ve bürokratının tarihinde belki de değişmeden bu yüzyıla ulaşan süreklilik öğesi, bu devlet nasıl kurtulabilir sorusuyla ifadesini bulan ilkedir. Şinasi, Agah Efendi, Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi aydınlardan oluşan bu ikinci kuşak kendilerine yeni Osmanlılar demekteydiler. Bunlar Ziya Paşa hariç hep orta kademe bürokratlardır. Bürokratik görevleri eğitim ve kültür alanlarıyla sınırlıdır. Namık Kemal, Sağır Ahmet, Beyzade Mehmet, Mehmet Nuri, Supi Paşazade Ayatullah Tercüme Odası üyesidirler. İbrahim Şinasi, Marif Komitesi üyesi, Ali Suavi ise Rüştiye'de muallimdir. Bir tek Ziya Paşa Tercüme Odası üyeliği dışında valilik yapmıştır. Bu kişilerin babaları ise çoğunluğu nazır olan yüksek bürokratlardı. Bu grup daha özgürlükçü, anayasal bir düzen istemektedir. Bu görüşleri 19. yüzyıl içinde İslam dünyasında biçimlenen İslamcı reformizmin ve yaygınlaşan batılı tefekkür ortamının, özellikle de Fransız ihtilalci fikirlerinin açık etkisini taşır. Böyle bir grubun ortaya çıkmasında 1840'larda gelişen gazeteciliğin önemli payı olmuştur. Genç Osmanlılarda Seyit Han, Muhammed Abduh, Abdurrahman Kevakibi gibi Batı toplumunun hemen bütün temel kuramlarını yeni bir İslam içtihadı esasına göre Osmanlı toplumuna getirmek amacındadırlar. Onlara göre meşruti rejim İslamidir. Çünkü meşrevet usulü bunu gerektirir. Kadınların tutsaklığına, çok kadınla evliliğe son vermek gerekir. Çünkü İslam'ın ruhuna aykırıdır. Namık Kemal'in yenilikçi tavrı ulusal bir temele, laik milliyetçi bir görüşe oturmamaktadır. Ali Suavi ise daha Türkçü bir çizgide, öz Türkçeci olarak görünür. Fakat Ali Suavi, Namık Kemal'den daha İslamcıdır. Bu manzara insana paradoksal gibi görünüyorsa da aslında hepsi İslami modernleşmeciliğin geniş sayılabilecek yelpazesi içinde yer alır. Cemalettin Afgani'nin ulusal dillerin güçlendirilmesiyle ilgili görüşünü hatırlamak bunun teyidi için yeterlidir. Konumuz açısından Namık Kemal ve Ali Suavi ilgi çekici kişilerdir. anayasacılıkları bir tarafa, Namık Kemal geliştirdiği vatan kavramı ve Alman ekolü etkisinde milli iktisat akımının Türkiye'deki ilk savunucularından olması, Ali Suavi de günü için fazlaca alışılmadık ve fantastik olan Türkçü fikirleri itibariyle önemlidirler. Namık Kemal hem fikirleri, eğitimi ve siyasal tavrıyla devrin aydınlarının iyi bir temsilcisi hem de yeni Osmanlılar ideolojisinin en tutarlı izleyicisidir. Yeni Osmanlılar başta Tanzimat devlet adamlarının iktisat düşüncesine karşıydılar. Batıyı yakalamanın yolunu onunla uzlaşmak ve devletin sınırlarını Urgu Art gibilerinin tavsiyeleriyle uyumlu bir şekilde serbest ticarete açmak şeklinde yorumlayan Tanzimat bürokratları, 1838'de imzalanan Osmanlı-İngiliz-Balta Limanı ticaret anlaşmasının ardından genellikle liberal iktisat yanlısı yayınları ve politikaları yaygınlaştırdılar. Bu politikaya ve iktisat düşüncesine ilk tepkiler Cevdet Paşa ve Yeni Osmanlılardan gelmişti. Milli iktisat kavramına uzak bulunan Cevdet Paşa, bir yana bırakılacak olursa milli iktisadi seferberlik mevhumunu ele alan ve iktisadi kalkınmanın sosyal değişmenin bir parçası olduğunu iddia eden grup Yeni Osmanlılardı. Yeni Osmanlıların ekonomi konusunda iki temel yaklaşımı vardı. 1. Liberal iktisat düşüncesi etkisiyle Türkleri çalışmaya çağıran eski aydınların bakış açısını yetersiz bularak kalkınmanın her yönden yürütülmesi gereken topyekun bir iş olduğunu kavramışlardı. 2. Osmanlı Devleti'nin borçlanmayla kalkınamayacağına inanarak tek çözümü yerli bir tüccar zümresi meydana getirmek, yerli bankalar tesis etmek, yerli sanayi sağlam esaslara oturtmak esaslarında buluyorlardı. Bu esaslardan hareketle tepkisini dile getiren en önemli Osmanlı aydını Namık Kemal'dir. Namık Kemal, bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar ilkesiyle yola çıkılmasından şikayet ediyor, geri kalmaya sebep olan başlıca etkenin sermaye yokluğu olduğunu söyleyenlere, ayetle, hikmetle, icma ile, rivayetle, tecrübe ile, ibretle müsbettir ki, insan için her ne hasıl olursa say, emek ile olur. İnsan her neye vasıl olursa say ile olur, diyordu. Batı türü bir liberalizmin toplumsal sonuçlarının halk kitlesi için sefalet demek olduğunu söyleyerek kontrollü bir liberalizm öneriyordu. Namık Kemal, Tanzimat'ın hem antitezi hem de sonucu olan bu düşüncenin tipik bir temsilcisi olarak Tanzimat dönemi ticaret anlaşmalarını şiddetle eleştiriyordu. Ziraatte olduğu gibi sanatta dahi vaktiyle kendi yağımızla kavrulduk. Hemen her ihtiyacımızı ifa edecek tezgahlarımız vardı. 20-30 senede onların hemen cümlesi mahvoldu. Bunun sebebi de hiç şüphe yok ki bazı muahedet ile Avrupalılara verilen hürriyeti ticarettir. Namık Kemal, dünya ekonomisindeki genişlemeyi ve bizzat sanayi devriminin doğurduğu sonuçları pek dikkate almaz. Fakat Tanzimat dönemi iktisat politikasının kozmopolit niteliğine karşı Alman İktisat Okulu'nun ortaya koyduğu korumacı yolu liberal iktisat politikalarının zararları karşısında benimser. Vakıa her ne işte olursa olsun menfaat hürriyettedir. Çünkü muktezai tabiat hürriyettir. Lakin bazı arızalarla bu hürriyeti ticaret Osmanlılar için aynı mazarrat oldu. Davamızı biraz teşrih edelim. Devlet hürriyeti ticareti öyle bir zamanda ilan etti ki mülkümüzde sanat ve marifet tamamıyla inkıraz halindeydi. O yılda haiz-i kemal olan Avrupa halkı vatanımıza yığıldı. Halkı üretken hale getirmek ve devletin denetiminde bir liberalizm uygulamaya çalışmak şeklinde ifade edilebilecek olan yeni Osmanlı iktisat görüşü ve bu görüşün en etkili temsilcisi olan Namık Kemal'in fikirleri, Cumhuriyet dönemi devletçilik politikasının temeli olan gerçek ve tarihi kaynaktır. Namık Kemal, yeni Osmanlılar arasında henüz milliyetçi bir içerik taşımamasına karşılık vatan kelimesini en sık kullanan kişidir. Vatanseverlik üzerinde destekleyici bir tavırla çok durmuş ve buna dayanak olarak ilgisini Osmanlı tarihi üzerine yöneltmişti. Namık Kemal, vatan kavramını büyük bir coşkuyla işlemiş, Fakat bu kavramın odağını Osmanlı Devleti'nin yapısal durumuna bağlı olarak belirgin hale getirememiştir. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu, lütfen ikinci yüze geçiniz. Namık Kemal'de vatan, Osmanlı, ümmet ve millet hep eşdeğer kavramlar olarak ele alınmıştır. Gerçi Namık Kemal'in bu kavrama yüklediği anlam, vatanseverliğin ve çekirdek halinde bir milliyetçiliğin ilk ifadesidir. Ancak taşıdığı muğlaklık onu 20. yüzyıl başındaki akımdan ayırır. Namık Kemal kavramın içine Rum Ortodoksları dahi dahil eder. Zira onda leit motif herkesin eşit olarak yurttaşlık bilinci içinde yaşadığı bir toprak bütünlüğü, vatandır.